Merhaba, ben Deniz Dülgeroğlu. 20 yıldan fazla süredir terapiye gidiyorum ben. Bu 20 yılda sabahlara kadar uyumayıp hayat üzerine çok düşündüm. Siz benim gibi düşünmeyin, geceleri mışıl mışıl uyuyun diye yaşadığım aydınlanmaların hepsini bu podcast'te sizle paylaşıyorum. Varoluşsal sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor. Ha bu arada yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 54. 2022 senesinin de ilk bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Yeni yıl kararları alındı diye tahmin ediyorum. Ben bu yıl tek bir karar aldım. O da şöyle bir karar oldu. Karar almayacağım ben bu sene. Biraz daha böyle hani yogacıların deyimiyle kendimi akışa bırakmaya karar verdim. O yüzden de bu sefer de dedim yılın açılışını böyle ağır bir bölümle yapmak üzerine hani yerine pardon. Bakın mesela hata yaptım ama umurumda değil çünkü akıştayım. Ağır bir bölüm yapmak üzerine kendimi yorup hırpalayıp böyle çok iyi bir iş çıkaracağım diye gerçekten kendimi işkence etmek yerine dedim soru cevap yapayım. Arada Layla Alon bir bölümümüz de olsun böyle. Hani ilkokulda şey olurdu ya serbest kıyafet günü ya da işte üniversitede hoca gelmedi ders boş. Öyle bir birazcık boş yapalım istedim. O yüzden de Instagram üzerinden sizlere dedim ki bana konuşamıyor. Benimle ilgili merak ettiğiniz neler varsa bana sorun dedim. Siz de sağ olun gerçekten yardırmışsınız. Yani scroll ede ede bitmedi. Bütün soruları okuyamadım ama gördüklerimin arasından böyle benim de ve cevapladığım zaman sizin de ilginizi çekeceğini düşündüklerimi çok zor bir cümle oldu seçtim ve onları şimdi cevaplayacağım. Ya gerçekten goy goy bölüm olacak dedim, TRT şeysi gibi giriş yaptım, helal olsun bana, çok iyi gidiyor yeni yıl kararım. Neyse, durmak yok, yola devam diyorum ve ilk sorudan başlıyorum. Bu arada ağzımda kenarında başlayamadım. Şey çıktığı için aft değil uçuk. İçinde de aft çıktı bu arada. Çünkü dişçide bir sürü operasyon geçiriyorum. O yüzden de ağzım böyle yara bere içinde. Acıdığı için de böyle oraya değdirmeden konuşmaya çalışıyorum. Hıf hıf gibi böyle sesler çıkarıyorum. O yüzden konuşmam normalden farklı geliyorsa kusura bakmayın. Yani akışa bırakacağız kendimizi demiştik. O yüzden işte tıslıyorum böyle podcast yapmayayım demek yerine, ay çok garipmiş şeyleri söyleyememek, olduğu kadar diyorum ve tamam şimdi gerçekten ilk sorudan başlıyorum. Birinci soru, nasıl içtenlikle ağlayabiliyorsun? Ben drama yapıyorsun diye zorbalığa maruz kaldığım için toplum içinde ağlayamıyorum. Yani nasıl içtenlikle ağlayabiliyorsun o kadar tam tersini anlayamadığım bir şey ki, yani ağlamanızı siz nasıl bastırabiliyorsunuz? Yani nedenlerini geçtim nasıl bastırabiliyorsunuz? Hani istediği kadar bana seni keseceğiz biteceğiz deseler ben ağlamamı tutamam. Yani gülmemi de tutamam bu arada. Bence ikisi zaten az buçuk aynı şeyler. Ben şeyde mesela gıcık olurum yani. Derli toplu gireyim bir dakika. Şimdi öncelikle birincisi. Nasıl içtenlikle ağlayabiliyorum? İçimden ağlamak geldiği için içtenlikle ağlıyorum. İkinci aşamada da insanların ne düşündüğünü umursamıyorum demeyeceğim. Yani öyle cool'luktan değil. Yani bunu yargılayacak bir insan zaten olmamalı. Bir insana niye ağlıyorsun diye kızılır mı? Bir insana niye çaldın, çırptın diye kızılır yani. Niye tecavüz ettin, niye istismar ettin diye kızılır. Bir insana niye ağlıyorsun diye kızılmaz. Kötü bir şey değil bu. Bunun kötü bir şey olduğunu inanmadığım için kimsenin de benim beni yargılamak gibi bir hakkı elinde bulundurduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla tabii ki de bu hakkımı kullanıyorum. Güldüğümde nasıl insanların hoşuna gidiyorsa, ki bazen o bile batıyor insanlara yani. İnsanlar yeter ki kavga etme yer arasında, otobüste böyle hani etrafa bakınan teyzeler olur ya, birisi bir şey dese de şöyle bir güzel bir kavga çıkarsam, bir dalaşsam diye. Yani o insanları zaten ne yapsanız memnun edemezsiniz. Neyse, o yüzden yani gülmek ve ağlamak arasında hiçbir fark görmüyorum ben. Hatta o yüzden de şeye çok kızarım hani birisi ağladığı zaman tamam yeter falan diyene. Yani cinsellikte nasıl işte böyle bir gerilim yaşıyoruz en sonunda boşalıyoruz. Yani ya da cinsellik yaşayanlarımızın bazıları boşalıyor ve boşaldığında güzel duygular yaşıyor. Bence duygusal olarak da hani çok komiğine gittiğinde mesela gıdıklandığında vaa diye gülmeye başlıyorsun. çok duygulandığında ağlıyorsun. Yani ağlamanın normal ve rahatlatıcı bir aktivite diyorum bakın, olduğunu eğer idrak edersek bence ağlamakla ilgili çekincelerimiz de biter. Başka birisi de gelip sen niye ağlıyorsun dediğinde sen niye ağlamıyorsun diye cevap verebiliriz. Helal olsun, amma konuştum. İkinci soruya geçiyorum. Evinin temizliğini kim yapıyor? Sen yapıyorsan ne kadar süre harcıyorsun? Evin temizliğini ben yapıyorum. Abla da geliyor ama gerçekten ben yapıyorum asıl temizliği. Çünkü marka vermeyeyim işbirliği zannedilmesin ama kablosuz bir dikey süpürge sahibiyim ve ya onu o aldıktan sonra eve gerçekten insan kafayı yiyor. Çünkü süpürmekle ilgili zorluk şuymuş. O süpürgenin dangur dungur böyle kocaman peşine çeke çeke getiriyorsun ya, böyle bütün evin içine gezdirmeye çalışıyorsun. Hiçbir yerden geçmiyor. Yok işte fişi yetişmiyor. Oradan sök oraya tak falan. Onlar insanı deli ediyormuş. Sonra onu tekrar kaldır yerine falan kocaman şeyi. İnsan tabii ki bir şey yere düştüğü zaman gidip de hemen süpüreyim gibi bir refleksle koşmuyor. Neyse salı günü, perşembe günü, bilmem ne günü süpürdüğümde alırım artık diyorsun. Dikey süpürge olunca yere bir saç teli, bakın bir saç teli düşmeye dursun. Böyle Ghostbusters gibi koşa koşa hemen gidiyorum. Yerinden şarjdan alıyorum süpürgeyi. Zız zız zız süpürüyorum ve günde bunu yani onun üzerinde kere yapıyorum. Ve yani süpürmek böyle bu kadar kolay olunca şu fıs fıslı moblardan da aldım. Onlarla da sürekli üzerine hadi diyorum bir de paspas atayım. Öyle olunca bir de şu wipe'lar var ya, böyle bebek poposu silme mendilleri gibi böyle yüzlü yüzlü ev temizleme mendilleri satılıyor. Onunla da böyle hemen diyorum şuranın tozunu alayım, buranın tozunu alayım diye diye diye hadi banyoya girmişken duşu temizleyeyim, elimi yıkamışken lavaboyu temizleyeyim. Ben gerçek bir temizleme manyağı oldum. Niye derseniz bunun sebebi, yani siz nereden çalışıyorsunuz bilmiyorum, ben evden çalışıyorum. Ve evden çalıştığım için de vaktimin çoğunu çalışarak geçirmiyorum zaten de, vaktimin çoğunu evde geçiriyorum, hayatımın önemli bir kısmını. Ve baka baka da insan, yani ev hanımlarının nasıl ben delirdiğini ve temizlik manyağı olduğunu anladım. Ne kadar uzun zaman ayırdığımı farkında mısınız temizlikle ilgili bir soruya? Yani temizlik benim için çok önemli bir şey oldu. Ve şunu da fark ettim ki temizlik iyi yapıldığı zaman, yani ev pırıl pırıl olduğu zaman ben muhteşem mutlu oluyorum. Spora da gidesim geliyor, işte kitaplarımı da daha çok okuyasım geliyor. Her şeyimi böyle şıkır şıkır yoluna koyasım geliyor. Ay yeter be. Evet, en sevdiğin dizi. Ya bu tıslamaya tıslaya konuşmam çok komiğime gidiyor ama neyse, bu da tıslama özel bölüm olsun. Aa, ismini böyle koyayım bölümün, tıslamanın özel bölüm. Yılan. En sevdiğim dizi, hiç düşünmeden cevap veriyorum, The Office. Yani şimdiye kadar herhalde 10 küsür kere baştan başlamışımdır. Bir daha da başlarım. Dünyanın en iyi dizisi olduğunu düşünüyorum. Instagram'da sürekli yaptığım, bazılarınızın kaçırdığı, bazılarınızın severek takip ettiği That's What She Said şakası, The Office dizisindeki ofisteki patron olan Michael Scott karakterinin bir şakası aslında. Yatakta bir kadının da sarf edebileceği bir cümleyi normal günlük hayatın içinde söylediği zaman birisi üzerine "That's what she said." Hani yatakta o da öyle demişti, o kadın da öyle demişti bana şeklinde kullanıyorsunuz. Bunu artık buradan açıklamış oluyorum. Bu şakayı bilmeyen kalmasın. Bundan sonra bir daha bu şakayı ben hala bilmiyorum diyenlere bu bölümün linkini atacağım. Ve yani örnek de vereyim şimdi ilk kez bunu öğrenenler varsa. Mesela diyelim birisi dedi ki konuşma sırasında, Allah kahretsin ya, ben bu kadar büyük beklemiyordum dedi gelen kargo için. Bunun üzerine hemen diyoruz ki "That's what she said." Neden? Çünkü bir kadın da, hayal gücünüze bırakıyorum, bunu da yatakta söylemiş olabilirdi. O yüzden çok sevdiğim bir şaka. Evet, ergence zaten bu şakayı zevkli yapan şey de bu. Sürekli düşünen benim gibi overthinking mağduru bir insan için böyle ergence diye gülünen şakalar beynimi rahatlatıyor, boş vitesi alıyor. Yani aynı şekilde şey dizileri de izlemeyi severim, böyle Bez Bebek falan gibi Sihirli Annem gibi diziler beni çok rahatlatıyor. Evet. Lisede nasıl bir kızdın ve nasıl meselelere kafa yoruyordun? Lisede yatılı bir kızdım ve yatılı olmak demek hiç büyümemek demek. En iyi arkadaşım Ekin, kendisine buradan selamlar. Ekinciğim ile birlikte, kendisi şu an anne oldu ve çocuk sahibi falan ama biz Ekin'le birlikte lisedeyken gerçekten sadece şaka yapmak üzerine bir hayatımız vardı. Hatta bunu düşünür düşünmez aklıma en çok akılda kalan şakamız geldi. Şey diye bir muhabbetimiz vardı. Robert'te iki tane gömlek giyebiliyordunuz, ya düz beyaz ya da işte çizgili gömlek. Ortaokul için konuşuyorum. Daha sonrasında serbest kıyafete geçiliyordu lisede. Ama gündüzler daha böyle havalı oldukları için, daha böyle kastıkları için hepsi beyaz gömleğe geçmişti. Çizgili olan gömlek işte Robert'in renkleri olan lacivert ve bordo çizgileri olan bir gömlekti ve o böyle biraz hani okulun renklerini taşıdığı için şey geliyordu böyle hani. Daha forma, daha böyle hani ezik geliyordu herhalde insanlara, ama yatılar kasmadığı için çizgili giyiyorlardı. Neyse ama ya bu şakayı anlatmak çok zor olacak. Biz de yatılılara şöyle bir hak verilse demiştik. Sadece yatılılar çizgili giyebilir diye bir hak çıkarılsın ve böyle çizgili gömleğe özendirme yapılsın okulda. Ama yatılılar sadece çizgili giyebilir diye de yatılılar bir şekilde de cezalandırılsın. Çünkü yatılılar her zaman cezalandırılıyordu. Yani yatılılara muhakkak bir şekilde bir şeyler patlardı. Konser olurdu, gidemezdik. İşte bilmem ne olurdu, okulda mahsur kalırdık falan filan. O yüzden böyle bir sadece yatılılar çizgili giyebilir diye böyle bir anda iyi bir haber geliyormuş gibi, ama yatılılar sadece çizgili giyebilir gibi kötü bir haberle biten bir şakamız vardı. Evet, bu şakayı anlatınca her şakada olduğu gibi asla ve asla karşı tarafa geçmedi. Ama anlatmak için gerçekten emek harcadım. Sadece Ekin eğer dinliyorsa bu şakaya gülecek. Bu da Ekin'e özel bir soru cevabı oldu. Evet, aşk acısı çekmemek için ne yapmalı? Harika bir soru. Aşk acısı çekmemek gibi bir niyetiniz varsa çok sağlıksız bir şey hedefliyorsunuz. Biten her aşkın acısı da olur. Yani şöyle gibi, ölen bir insana nasıl üzülmeyiz? Ortada bir kayıp varken üzülmemek için psikopat olmanız gerekir mesela. Psikopatlar üzülmüyorlar. Ya da bazı kişilik bozukluklarına da üzülmeyen insan tipleri var. Ama çoğu insan üzülüyor. O acıyı çekiyor. O acıyı çekmek siklusun normal bir parçası. Yani aşk yaşandıktan sonra bittiğinde acı çekiyoruz. O acıyla birlikte o kaybın gerçekliğini anlıyoruz, kabulleniyoruz ve sonra o geçtikten sonra yeniden nötr bir noktaya gelip yeniden aşık olmaya ya da işte yalnız mutlu bir hayat yaşamaya hazır oluyoruz. Ama eğer aşk acısı çekmeyip hemen "aa işte ya sen de amma çok onu düşündün" falan diyen arkadaşlarınıza kulak kasıp başkalarını atlamaya kalkarsanız başka insanlara, o acıyı yaşamadığınız için içinizdeki bütün düzen mahvolur. Yani şöyle gibi düşünün, bir yemek yediniz. Sofrayı toplama süreci aşk acısının işte çektiğiniz, yasını tuttuğunuz, gitgide o izlerini kaldırdığınız süreç. Siz o sofranın üzerine bir sofra daha kurarsanız ortalık birbirine girer. Tabii sizin seçiminiz, sizin hayatınız. İstiyorsanız sofra üstüne sofra kurmak. Kim tutabilir ki sizi diyorum ve bir sonraki soruya tıslaya tıslaya geçiyorum. Son zamanlarda bilerek mi ilişki yapmıyorsun yoksa denk mi gelmiyor? Bu sorunun cevabı kısa. Yaptığım ilişkileri genellikle sosyal medyada paylaşmıyorum. Yani kısa ya da uzun. Ancak çok şaka şuka bir şey varsa paylaşıyorum. Bunun sebebi de özellikle saklamaya çalışmak değil. Sosyal medyada neden ilişkimizi yaşadığımızı ben bir cevabını bulamıyorum hani. Arkadaşlarımı da özellikle çok paylaşmıyorum. Hani aramızda bir şaka falan varsa paylaşıyorum. Sosyal medya benim genellikle insanlarla, gerçek hayatta tanışmadığım insanlarla iletişim kurmak için kullandığım bir yer. Hani o yüzden zaten var olan sevgilimi sosyal medyada bir daha insanlara göstermek. Tabii böyle konuşanlar da sonradan büyük şeye gelir. İleride nasıl bir insana dönüşürüm bilmiyorum. Bugüne kadar yapmadım, öyle diyeyim. Arada bir sonraki soruya geçiyorum bu arada. Arada "lan böyle her şeyimizi anlatıyoruz ama" diyor musun? Demiyorum. Çünkü yani her şeyimi anlatmıyorum. Bir önceki soruda da cevapladığım gibi. Yani bazı şeyleri benim zaten kendim açtığım ve insanlara da yardımcı olabileceğini düşündüğüm şeyleri anlatıyorum. Tabii bunlar birçok insanın belki anlatmayacağı şeyler. O yüzden size her şeyimi anlatıyormuşum gibi gelebilir. Çok şeyimi anlatmıyorum. Yani öyle olsa özel hayatımda ne yaşıyor olabilirim ki yani? Tabii ki anlatmadığım çok çok çok bir şey var. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. 20 sene terapi sonrası antidepresan kullanman çok kafamı karıştırdı. Artık çok mutluyum demen gerekmiyor mu? Harika bir soru. Yani bu şey gibi, ben grip oldum, tedavi oldum, bir daha neden grip oldum ki? Yani böyle bir şey yok. Ben terapi görerek hani hayatın anlamını falan çözmedim ya da sabit bir mutluluk şeysini, duygusunu kendime böyle kendine böyle hani şeyler, peşmergeler, cephaneyi, işte teröristler canlı bomba olurlar ya, böyle bombayı sarıp vücutlarına, öyle bir mutluluk halini kendime bandajlamadım vücuduma yani. Tabii ki öyle bir şey yok. Terapiye giderek bu mutsuzluk, beni mutsuz eden durumların neden olduğunu anladım. Onlarla nasıl başa çıkabileceğimi kendi kendime, kendi terapi olmadan öğrendim. Ama tabii ki beni yine mutsuz eden bir şey olduğunda yine mutsuz oluyorum. Yani şöyle diyeyim, sizi sürekli tecavüz eden bir insan var ortada. Ve siz artık terapiye gidiyorsunuz ve bir şekilde o tecavüzü aşıyorsunuz. Sonra gelip o insan size bir daha tecavüz ederse, "Aa, ben artık bu olayları çözdüm." falan mı dersiniz? Yani tabii ki bir daha ağır bir yıkım yaşarsınız ve depresyona girersiniz. Dolayısıyla yani zaten terapiye giden gitmeyen kimse için sabit bir mutluluk ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Duygularımız değişken şeyler. Mutluluk geldiğinde tadını çıkarım. Çünkü onun arkasından yine kötü hisler gelecek. Sonra bir daha iyi hisler gelecek. Böyle böyle derken ölüp gideceğiz. Evet. Bir sonraki sorumuz. Yaşlılığını hayal ettiğinde nasıl bir hayat canlanıyor gözünde? Yani umarım dişlerim yerinde olur. Şu an tam diş problemi yaşarken bunu söylemem ironik oldu. Çünkü çekirdek çitleyip pencereden atmak istiyorum. Gelen geçenin kafasına böyle püf püf şeklinde. Eğlenceli bir insan olacağımı düşünüyorum. Kendimi arkadaşlarımla hayal ediyorum ve bir apartmanın yüksek bir katında yaşadığımı hayal ediyorum ki gelip geçenlere çekirdek attıktan sonra tekrar içeri saklandığımızda bizi görmesinler. Bunun yanı sıra Müge'ciğim ve Selin'ciğime buradan öpücüklerimi yolluyorum. Çünkü kendileriyle ortak bir hayalimiz var. Buradan söyleyip de nazara gelmeyeyim ama üçümüzün birlikte yaşlanmak gibi bir planı var yani. Bu hani üçümüz aynı evde olacağız anlamına gelmiyor ama hayatımızın önemli bir kısmını birlikte geçirmemize sebep olacak aktivite planlarımız var. O yüzden böyle üç ama şöyle söyleyeyim, bol bol bira içiyor ve bol bol güneşleniyor olacağız diye hayal ediyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz, mumlarını aylık ne kadar harcıyorsun? İnanır mısınız? Bu podcast'i yapmadan önce yaptığım son alışveriş kendime 1 kilogramlık parafin ve işte fitil ve mum fitilini kavanozu doldururken dik tutmaya yarayan delikli çubuklardan satın aldım. Set haline satılıyor bu arada ve çok ucuza geliyor. Çünkü bana her ne kadar markalar bunu duydukça eve sağ olsunlar çok güzel yerel markalardan mumlar geliyor olsa da ne yazık ki benim böyle gerçekten kilolarca mum yakan bir insan olduğum için evde kendim de mum üretmeye ihtiyacım var. O yüzden Ikea'dan cam vazolar ya da H&M'den falan eskiden aldıklarım var. Ya da bazen hala gidip yeniden de alabiliyorum, üstüne ekliyorum. Çünkü yeterince mum diye bir şey yoktur arkadaşlar. Onlara böyle eritip mumu doldurarak kendi mumumu evde yapıyorum. Çok daha ekonomik oluyor. Çok daha değil, bayağı ekonomik oluyor yani. Dışarıda satılan fiyatlar inanılmaz pahalı yani. Sadece markaya para ödüyorsunuz. Hiç evlilik teklifi aldın mı? Aldım ve tuhaf bir şekilde ayrıldığımız için de yüzük bende kaldı. O yüzüğü de çok yakında kaç zamandır bozduracağım unutuyorum. Bozdurup parasıyla şeyde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir aileye ya da birkaç aileye ne kadar şey ediyorsa artık yardım edeceğim. Depresyondayken nasıl arkadaş ilişkilerini koruyorsun? Yakın arkadaşlarım benim depresyondayken evden çıkmak istemediğimi ve yalnız kalmak istediğimi biliyorlar. O yüzden kimse beni zorlamıyor. İşte Deniz şuraya gel, buraya gel falan diye. Ama onlar bana gelip böyle şey gibi dedeye sahip çıkan mahalleliler gibi işte Deniz şunu ye, bunu ye, bunu içme, şundan uzak dur falan diye bana sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Kendileri zaten benim ekonomimden, işte finansıma, halkla ilişkilerimden, beslenmeme, her şeye, bende işte dikkat dağınıklığı olduğu için karışan insanlar sağ olsunlar gerçekten. Onlar olmasa bugün hayatta olur muydum bilmiyorum. En azından iki böbreğim yerinde olmayabilirdi. Evet, bir sonraki sorumuz. Bir gün senin anlattıkların biterse ne yapacağız? Bitmez değil mi? Bir yandan süreye bakmaya çalışıyorum da o yüzden kafam gitti. 18. dakikaya gelmişiz. Evet, bu bölüm biraz birkaç sorum daha var. Bu soruyla devam ederim. Bir gün senin anlatacakların biterse ne yapacağız? Bitmez değil mi? Yani anlatacaklarım bitmesi için ölmem lazım. Sürekli yeni bir şey oluyor. Yani ben yaşadığım sürece anlatacağım şeyler de olacak. Ben stoktan yemiyorum yani. Hani şey olsaydı, şu an ahirette olsaydık da ben size dünya üzerine yaşadıklarımı anlatıyor olsaydım tabii bitebilirdi. Ahirette yeni bir yaşam yoksa falan, bu da orada o zaman ahiretteki kelime anlatırdım. Saçma bir örnek oldu. Neyse, ben yaşadığım sürece devam ediyor olurum diye düşünüyorum anlatmaya. Ama podcast mi devam ederim bilmiyorum. Hani yarın bir gün film yaparak da, yazarak da anlatabilirim bunu. Dizi yazarak da anlatabilirim. kitap yazarak da anlatabilirim. Ama anlatacaklarım biteceğini zannetmiyorum yani. Benim dedem de benim gibiydi. Anneannem de benim gibiydi. Bizim aile anlatmayı sever. Anneannem işte biliyorsunuz podcast'ın 5. bölümdeydi sanırım. İşte şarkısını bir tane paylaşmıştım. Müzik yapan bir insandı. Dedem de 96 yaşında vefat ettiğinde hala bastonuyla dürtükleyerek beni dinle hikaye anlatacağım diyor. Zorla hikayelerini dinleten bir adamdı. Evet, bir sonraki soru. Birisi bu arada bana ağız şıpırdatma lütfen demişti. Yapasım geliyor sürekli bunu yaptıkça aklıma o geliyor. Ben TRT spikeri değilim. Ağız şıpırdatmak gibi bir refleksim varsa bu refleks benimle birlikte devam edecek arkadaşlar. Siz ağız şıpırdatmayan insanlardan hoşlanıyorsanız ki en doğal hakkınızdır. Ağız şıpırdatmayan insanları dinleyebilirsiniz. Yani bunu kızdığım için söylemiyorum. İnsanları yani özellikle hani ben mesela bir yayın yapıyorsam burada binlerce insan varken sizin özel isteklerinize göre uymanızı bekleyemezsiniz. Ben şahsen beklemiyorum. Sevdiğim şarkıcıya ne bileyim Anthony Kiedis'e mesaj atıp işte ben şarkının burasını hızlı sevmiyorum biraz yavaş yap diyemem. Aklıma bile gelmez demeyelim birbirimize böyle şeyler. Üreten insanların moralini bozmayalım. Benimkisi bozulmuyor bu arada pek ama kaşarlandığım için yani daha taze olan insanlar özellikle demeyin bence moralleri bozulabilir. Yani insan zaten kendisini üretirken çok eleştiriyor. Hiç soruyu cevaplayamadım bambaşka bir yere geldik. Evet. Podcastlerini dinleyenler kendisi hakkında konuştuklarına ne diyor? Özellikle annen. Annem valla hiçbir şey demiyor. O kadar bir şey demiyor ki anne sen benim podcastlerimi dinliyor musun diye daha geçen sordum dinliyormuş. Nasıl dedim çok güzel dedi. Yani anlamadım. Yani o yüzden annemle ilgili bir bölüm yapacağım. Bakayım hala kışkırmıyorsa, bir şey demiyorsa yani o zaman bir gariplik var deriz. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz. Ama bir bölümde karışmıştı annem. Anneannemle ilgili işte demin de o bahsettiğim bölümü yaptığımda bana şey demişti. İşte anneannenin evliliğinden önceki ilişkisini o podcast'ını anlatıp da anneanneni rezil edemezsin falan filan böyle. Ondan sonra ben de böyle şey oldum yani pardon yani senin annense benim de anneannem yani. Ben sana sadece şarkıyla ilgili düşüncelerini bildiğim eksik bilgileri sormak için aramıştım dedim yani. Ama yani ben izin almak için aramadım yani anneannemin ölümden sonra ondan bahsedilme hakları da sende değil dedim. Yani bu saygısızlık gibi görünüyorsa size şunu fark etmeniz gerekir. Ben de bir insanım, annem de bir insan. Ben anneannemin torunuyum, annem de kızı. İkimiz de istediğimiz gibi anneannem hakkında bahsedebiliriz. Kimse kimseye karışamaz. Arkasından küfür bile edebiliriz. Bu diğerini kızdırabilir ama konuşma hakkını elinden kimse alamaz. Kendi karar haklarımız kendimize ait. Yine konuyu nereden nereye getirdim. Evet. Bir günlüğüne erkek olsan ne yapardın? Bu soruyu niye yazmışım? Bunun cevabı çok belli yani. Tabii ki penisimle oynardım yani. Ve çok garip bir his olurdu diye tahmin ediyorum. Ha, bu yüzden yazmıştım bu soruyu. Çünkü şey var ya hani Bülent Somay'ın kitaplarını size tavsiye etmiştim. Özellikle Bir Şeyler Eksik kitabını hani hepimiz birbirimizde eksik olan şeyleri arıyoruz aslında. Yani içimizde eksik olan şeyleri. Mesela sizin parayla ilgili bir kompleksiniz varsa ister istemez ilginizi çekiyor parası olan insanlar. İşte tiple ilgili bir kompleksiniz varsa bir hırsınız. Yani mesela modellere daha çok ilgili oluyorsunuz. İşte onlar sizi böyle tahrik ediyor, ilginizi çekiyor. Bir kadınsanız içinizde bir boşluk varsa bir penis ilginizi çekebiliyor. Tabii ki çekmeye de biliyor ama çekebiliyor ve o içinizi boşluğunuzu dolduracak olan fallik obje işte çok sizin için önemli bir şey haline geliyor. Dolayısıyla bu yani Freud'un her şeyi seks üzerinden açıkladığı bir dünyada tabii ki de penisin kendisine sahip olmak nasıl bir his çok merak ederim. Çünkü benim için penis eksik olan bir şey. Nasıl bir erkek için o boşluk içini doldurabileceği o dünya hani vajina bir şeyse peşine koştuğu bir fantezi ise bir kadın için de penis hep dışarıda başkasında olan bir şey heteroseksüel bir kadın için. Dolayısıyla onun kendisine sahip olmak tekrar ediyorum. Yani benim için manyakça bir his olurdu herhalde. Başa çıkabilir miyim onu bile bilmiyorum. Yani çok kafa karıştırıcı. O yüzden ona dokunup tabii ki incelerdim nasıl bir hismiş bu diye. Evet, ailede zeka genetik mi emek mi? Yani zekanın emekle kazanılabilen bir şey olduğundan emin değilim. Genetik tabii ki. Yani iyi bir şey mi diye sorarsanız bence çoğu insan muzdarip benim ailemde yani zekasının ekmeğinden çok yani ekmeğini de evet yani yeniyor tabii ki şimdi düşününce hani maddi bir getirisi çoğu insana oldu. Hani toplumda saygı uyandırıyor mu? Evet. Ama hayatla başa çıkmak kısmına gelince birçok alanda evet başa çıkmanız çok kolay. Hani kendi kendinize birçok şeyi çözebiliyorsunuz ama bir yandan da çok çalışan bir beyin bence kendi kendine çok fazla problem de yaratıyor. Dolayısıyla çok özenilecek bir şey olduğuna ben emin değilim yani. Hayatta çok başarılı olan insanların çok yani bilim alanının dışında zeki insanlar olduğuna da emin değilim ki hatta bilim dünyasında da ultra zeki olanlar mı birinci oluyor derseniz bence hayır. Çünkü çok fazla çalışan beyin kendi kendisini yakabiliyor ama ideal optimum seviyede çalışan beyin kendini yani kontrol edebilen bir beyin daha iyi efektif kullanabildiğiniz için sizi daha iyi yerlere getirebilir. Yani şey gibi çok hızlı giden bir araba, iyi basan bir araba, otobanda iyi giden bir araba sizi çok iyi yerlere götürüyor. Yarış arabası kullanıyorsanız artık limitleri zorluyorsanız bence kaza yapma böyle takla atıp ölme ihtimaliniz çok daha fazla diyorum ve yine dark yerlere sizi sokup bir sonraki soruya geçiyorum. Küçük Deniz şimdiki hayatını tahmin eder miydi veya kendini nerede görmek isterdi? Küçük Deniz diye de bir kavramımız oldu ya. Bu arada kız kardeşim Tuğba'yla erkek kardeşim Burak. Bu arada ikisiyle ilgili şey demişsiniz sürekli. Podcastlerde niye hiç bahsetmiyorsunuz diye. Çünkü onların özel hayatı olduğu için mesela bahsetmediğim bir şey daha bahsetmiyorum. Yoksa ikisiyle de aram gayet iyi. Hatta kız kardeşim bu hafta sonu evime gelecek. Erkek kardeşimle birazdan bu podcast'ı bitirdikten sonra ben evine gideceğim. Zaten çok yakın oturuyoruz. Kız kardeşim de umarım yakında İstanbul'a taşınıyor ve yakın oturuyor olacağız. Neyse ikisinin bana küçük deniz küçülde cebime gir diye dalga geçtikleri daha da şarkının devamını söylemeyeceğim bir şarkıları var. İkisi birlikte bana evde zorbalık yapıyorlardı. O yüzden bu küçük deniz lafı komiğime gidiyor. Neyse küçük deniz şimdiki hayatını tahmin eder miydi? Yani az buçuk ederdi. Çünkü yani ben küçüklüğümden beri çok iyi biliyordum böyle bir yaratıcı bir iş yapmak istediğimi. Sonra annem işte ve babam istediği için beyaz önlüklü bir iş yapmaya kalktım ama tekrar yolumu buldum. Kendini nerede görmek isterdi sorusunun cevabı yani sahnede. O yüzden küçük Deniz'i mutlu etmek için bence yakında bunu da yapacağım diye düşünüyorum. Evet. Ya ne olur dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla nasıl başa çıktığını anlat. Cevap çıkamıyorum. Çok zor bir bozukluk. Aşırı zor bir bozukluk. Yani araba kullanamıyorum mesela. Yani o yüzden hep bana soruyorsunuz neden sürekli taksi kovalıyorsun, neden araba almıyorsun diye. Alamam yani. Araba yaparsam kendimi geçtim, birilerini öldürürüm, sakat bırakırım yani. Yayaya falan çarparım. Olacak gibi değil. Ama spor yapmak bana çok iyi geliyor. Bu işte mindfulness eğitimlerinden birine gidiyorum. O şimdi biraz hafif etki etmeye başladı. Meditasyon benim için çünkü çok yani advanced bir ne diyeyim çok İleri bir seviye. O yüzden meditasyon yapamıyorum ama mindfulness sayesinde işte böyle farkındalığımı geliştirmeye çalışıyorum. Nasıl başa çıkıyorum? Tabii ki Müge sayesinde başa çıkıyorum. Canım arkadaşım, canım yoldaşım Müge ve Selin de tabii ki söylemeden edemeyeceğim. İkisi benim götümü topluyor. Şimdi burada başka bir kelime ne bulayım yani? Götü toplamak dedin ona. Götümü topluyorlar. Sağ olsunlar. Yani onlar olmasa birçok şeyi kaçırırdım. Birçok planımı yapamazdım. Hayatımda birçok şey tepetaklak olurdu. Ama yani kendim de olabildiğince başa çıkmaya çalışıyorum. Doktorum şey dedi. İlaç kullanacakmışım ama anksiyete bozukluğunu önce tamamen bitirmemiz gerekiyor dedi. Bu arada anksiyetem son zamanlarda neredeyse hiç yok. Anksiyete bozukluğum tamamen tedavi olduktan sonra o zaman sanırım işte konsert Ritalin falan gibi bir hiperaktivite ilacına geçeceğiz. Neden bekliyoruz derseniz çünkü bu bu hiperaktivite için kullanılan ilaçlar aşırı uyarıcı ilaçlar. Metamfetamin ailesine ilaçlar yani böyle hızlandıran ilaçlar. Dolayısıyla anksiyete zaten vücudunuzun hızlanmasından duyduğu korku hani taşikardi falan filan hissediyorsunuz böyle. O yüzden zaten taşikardiniz, cartınız, cürtünüz varken yani kalp çarpıntınız varken üzerine bir de hiperaktivite ilacı kullanırsanız yani kendinizi bir yerden atarsınız. O yüzden anksiyete iyice geçtikten sonra ancak kullanılabiliyormuş. Evet ve geldik son soruya. Terapistinle bağlanınca ses değişti. Neden çok kötü olmuştun? İnsan çok mu bağlanıyor? Ne yapmalıyız? Lütfen cevap. Yani bu bölümü yapmadan önce bu soru cevap bölümünü terapistimi o kadar özlediğimi fark ettim ki bu uzun zaman sonra çok ihtiyacını duyuyorum bu aralar. Onunla konuşmayı çok isterdim. Onunla ilgili bir bölüm yapsam mı diye düşündüm ama sonra üst üste dedim çok bölüm oldu. Şeyle ilgili böyle ağır ağır bölümler bir dedim soru cevap yapayım da biraz bir nefes alalım hep birlikte. Ama terapistimle ilgili Dolu dolu yepyeni bir bölüm gelecek. Onun bana verdiği hediyeleri size anlatacağım. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Soruya dönecek olursak, terapistinle bağlanınca neden çok kötü olmuştun? İnsan çok mu bağlanıyor? Tabii ki çok bağlanıyor. Yani geçen Instagram'a yazmıştım galiba, pardon Twitter'a yazmıştım. Bir insan sizi ne kadar çok anlarsa o kadar bağlanıyorsunuz o insana ve o kadar yokluğunu hissediyorsunuz diye. O yüzden de en çok terapistimi özlüyorum diye. Ne yapmalıyızın cevabı, ne kadar şanslısınız eğer böyle bağlanabildiğiniz bir insan varsa. Zaten hayatta kurduğunuz her ilişki bir gün bitecek. Yani birlikte ölmediğiniz sürece iki insandan biri zaten diğerini gidişini görüyor her zaman. Ya da iki insanın aynı noktadan aynı anda ayrılıyor, birbirlerine elveda diyor ama ilişkiler sonlanıyor yani en kötü ihtimalle. Yani ölümle sonlanıyor zaten. Hiçbir şey sonsuza kadar değil bu hayatta. O yüzden bir şeyin biteceğini bilerek ve buna üzülerek değil, bu sonun bütün yolculuğu anlamlı kıldığını bilerek yaşamak gerekiyor. Şimdi o yüzden derin derin girmek istemiyorum bu konuya. Terapistimle ilgili dediğim gibi güzel bir bölüm yapacağım, hakkını vereceğim. Ama çok özledim kendisini. Sesim hemen çocuk gibi oluyor düşününce. Neyse, duygusallaşmayacağım bu bölüm. Komik olacak dedik, eğlenceli olacak dedik ve eğlenceli bitiriyoruz. Evet, ben terapistimle olan ilişkimi bir sonraki bölümde anlatacağım. Ama siz bağlamaktan korkmayın bence tabii ki. Yeni bir terapistle yeni bir yolculuğa çıkmak eğer isterseniz, ki neden istemeyesiniz eğer anlaşılmaya, görülmeye ihtiyacınız varsa, her zaman tavsiye ettiğim Hayvel online psikolojik danışmanlık uygulamasını sizlere canı gönülden tavsiye ediyorum. Artık mesaj kutumda kaç tane Deniz sayende Hayvel'e başladım, her şey çok değişti, teşekkür ederim mesajı var, bilmiyorum bile. Reklam olduğunu düşünmüyorum bunun. Hayatım boyunca insanları terapiye başlatacak bir şey bulmak istemiştim ve şimdi çok şanslıyım ki hani böyle insanları tüketime değil, kendilerini tanımaya, kendilerini onarmaya yönlendiren bir yola sevk ediyorum. O yüzden gururla ve yani vicdanım çok rahat bir şekilde yapıyorum bunu. Ve çok uzun zamandır benden kod da istiyordunuz. Ne kadar ekonomik olarak da zor bir dönemden geçtiğimizi biliyorum. O yüzden de bir saniye tam size vereceğim kodu. Ya bu bölüm tamamen doğaçlama yaptığım için önümde yazılı hiçbir şey yok sorulardan başka. Kodu falan da yazmadan gelmişim. Dırret dırret dırret. Bekleme müziği yapayım size. Biliyorum gibi ama yine de emin olmak istiyorum. Müge ile olan konuşmalarımızı okuyorum. Ve Allah kahretsin bulamıyorum. Şimdi search'e yazacağım. Terapi 10 olması lazım kodun. Terapi 10 diye search'e yazdım. Evet. Küçük harflerle terapi, sonra rakamlarla 1 ve 0 olacak şekilde 10 yaptığınızda bir hafta geçerli olacak bu kod. Bir hafta içinde alacağınız terapi seanslarında Hayvel'de geçerli olacak. Açıklamalara yazacağım zaten. Ben bu kadar tıslaya tıslaya konuşurken ne kadar anlayabildiğini söylediğimi bilmiyorum. Bu bölüm nasıl oldu bilmiyorum ama hedefime uymuş oldum. Bu sene akışta kalıyorum. Her şeyin en iyisini, en manyanı yapacağım diye kendimi yıpratmıyorum. Bu bölümü de yataktan yaptım. Bu podcast'e ilk başladığım zamanlardaki gibi. Gerçekten yumuşacık yastıklarıma yaslanarak, nevresimlerimin üzerine fıstık gibi kayarak, böyle arkama sırtımı yaslayarak böyle inanılmaz rahat bir şekilde yaptım. O yüzden umarım rahatlığım size de geçmiştir. Ben rahat olunca biraz ukala gibi de anlaşılabiliyorum karşı taraftan. Umarım ukala gelmemişimdir ama geldiysem de çok da şeyime diyorum. Çünkü herkese kendimizi sevdiremiyoruz. Ne yaparsak yapalım diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Bu bölüm yine beni konuşacağım konular konusunda son derece özgür bırakan Hayvel psikolojik danışmanlık uygulamasına sonsuz teşekkür ediyorum. Özellikle Ozan, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.